Ayrım 24, Bölüm 24, Sayfa 366. Rahatlamaya vakit yok. İstanbul Mustafa Kemal için iyiydi. O şimdi Dolmabahçe Sarayı'nın 19. yüzyıl mermer salonlarında dolaşırken kendini rahat hissediyordu. Her ne kadar yüksek bir duvar sarayı şehirden saklıyorsa da pek çok mermer balkonu boğaza bakmaktaydı. Ve Mustafa Kemal bunların hemen hemen her birinden bakarak gelip geçmekte olan gemileri seyredebilirdi. Boğaz sularının üzerindeki renkler günün değişik saatlerinde farklı biçimlerde titreşiyorlardı. Ve İstanbul ahalisinin kalpleri de o sarayda oturdukça uyum içinde çarpıyor gibiydi. Mustafa Kemal'de bir su sevgisi ortaya çıktı. Boğaz'da ve Marmara'da uzun yat turları yapmaya başladı. Onun yolu üstündeki bazı pastane ve kahvehanelerde aniden görünmesi kalp atışlarını hızlandırıyordu. İttihatçıların iktidarı zamanında evlerinde perdeler arkasına saklanan İstanbul kadınları Enver Paşa hakkında fanteziler beslemişlerdi. Ancak şimdi eve hapsedilmeme özgürlüğünü öğrenmekte olan genç Türk kadınları devamlı olarak Mustafa Kemal'i düşünüyorlardı. O bir kez daha bir lider için özlemi duyulan engin bir erkekliğe sahip olduğu özelliği taşıdığı varsayılan ve karizmaya sahip bir bekardı. İstanbul'daki ikameti sırasında Mustafa Kemal'de bir su sevgisi ortaya çıktı. Boğaz'da ve Marmara'da uzun yat turları yapmaya başladı. Onun yolu üstündeki bazı pastane ve kahvehanelerde aniden görünmesi kalp atış... İttihatçıların iktidarı zamanında evlerinde perdeler arkasında saklanan İstanbul kadınları Enver Paşa hakkındaki fantaziler beslemişlerdi. Ancak şimdi eve hapsedilmeme özgürlüğünü öğrenmekte olan genç Türk kadınları devamlı olarak Mustafa Kemal'i düşünüyorlardı. O bir kez daha bir lider için özlemi duyulan engin bir erkekliğe sahip olduğu özelliği taşıdığı varsayılan ve karizmaya sahip bir bekardı. İstanbul'daki ikameti sırasında Gazi bir kız daha evlat edindi. Nebile, Çapa Öğretmen Okulu'ndan Mustafa Kemal'e İstanbul'a hoş geldiniz demek üzere gönderilmiş olan üç kızdan biriydi. Diğer ikisi ayrıldılar fakat Nebile kaldı. Nebile 18 yaşında, orta boylu, mavi gözlü ve sarışındı. Sonraları onun hakkında hatıralarını anlatanların hepsi kendisinden oldukça güzel olarak bahsetmişlerdi. Nebile, Mustafa Kemal'in arkasından Ankara'ya gitti ve Rukiye, Sabiha ve Zehra ile beraber evlatlık kızları arasında yerini aldı. Ancak Afet, yalnızca vekil eş olarak değil, aynı zamanda bizzat kendi teşvikiyle tedrici olarak entelektüel meselelerde bir uzantısı haline gelmesiyle yaşamındaki en önemli kadın haline geliyordu. Mamafi bu noktada Gazi'nin yaşamı zevk ve sefaya teslim olmuş değildi. Zihnindeki Türk milletinin yararına olacak projeleri bir gün için bile bir kenara bırakamazdı. Her çeşit reform projeleri, yeni Türkiye'nin her türlü imajları onun ilgi alanındaydı. Daha Kurtuluş Savaşı sırasında Halide Edip ve kocasıyla Osmanlı Türkçesinin yazıldığı Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini geçirmek üzere konuşmuştu. Eğer Türk milleti batılılaşacaksa Türklerin okur yazar hale gelmek zorunda olduklarını ve batıda yaygın olan bir alfabenin kullanılması gerektiğini hissediyordu. Mustafa Kemal bu sırada kendini bütünüyle Nutuk adını alacak olan eserinin yazımına vermiş olduğundan muhtemelen yeni Türkiye için iyi olacağını düşündüğü reformlar için nasıl harekete geçeceği henüz netleşmemişti. Bu 1919 ile 1927 yılları arasında cereyan eden olaylara ilişkin şahsi dokümenter eser, diğer bir ifadeyle Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin Mustafa Kemal tarafından yazılan tarihiydi. Psikolojik açıdan enerjisini reforma yöneltmeden önce ana vatanı, parantez bu özetle milleti kurtarma vazifesini tamamlamak ihtiyacındaydı. Nutuk, kendisini çocukluk günlerinin bitmemiş işlerinin bağlarından kurtaracak şahsi mücadelesinin sembolik bir icrasıydı. Ancak annesini acılardan kurtarmakla kazanabileceği varsaydığı iç özgürlük mücadelesi, özgürlük için yapılan milli mücadeleyle özdeşti. Millet, onun için Mustafa Kemal'in kurtarıcı oğul ve idealleştirilen baba karışımı bir rol oynadığı acılar içindeki anneyi de temsil ediyordu. Tabiatıyla kendi zaviyesinden tanımladığı tarihi olaylarda, kendisi yıldız ve merkezi şahıs durumunda olmayı sürdürüyordu. Nutuğun hazırlanması için 3 ay gerekiyordu. Okunması ise 15 20 Ekim 1927 günleri arasında 6 gün sürdü. Gazi 6 günlük sunuş için Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayı önünde toplam 36 saat süreyle bizzat kürsüde ayakta kaldı. Nutuğun yazımı Ankara'da tamamlandı. Bayan Gökçen, Gazi'nin bazı 24 saate varan süreler boyunca ara vermeksizin ve çoğunlukla yalnızca kahve ve sigara içerek çalıştığını hatırlıyor. Önemli bir göreve kendini adadığında Mustafa Kemal asla alkole dokunmazdı. Nutuğu hazırlarken 3 sekreter grubu çalışmıştı. Biri yorulduğunda diğeri çağrılıyor ve bir üçüncüsünün de gece boyunca çalışması isteniyordu. Bayan Gökçen, kütüphanesinde beyaz ayı postu üzerine uzanmış Gazi'nin düşüncelerini kağıda dökerken veya dikte ettirirken, sigara içerek ve Türk kahvesi yudumlayarak yüzlerce belgeyi inceleyen imajını hala sevgiyle anmaktadır. Dramatik, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Parantez, Atatürk 1927 sayfa 9. Sözleriyle başlayan nutuk, büyük bir gövde gösterisiydi. Nutuk bir tarihi belge ve muhteşem bir şahsi meşrulaştırma örneği olarak okunabileceği gibi, aynı zamanda Mustafa Kemal'in bilinçaltının iç yüzünü de ortaya koyar. Mesela başlangıçtaki bölümlerden birisinde bazı kadınlara yöneltilmiş ve Halide Edip'i hedefleyen alaycı bir gönderme vardır. Dipnot 129. İstanbul'da kadınlı erkekli ileri gelen bir takım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşündeydiler. Bu görüşte olanlar düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Bakınız Atatürk 1927 sayfa 13-14. Ancak aynı zamanda bu bilinçsiz olarak ilk çocukluk dönemlerindeki bastırıcı anne imajının yeniden canlandırılmasıdır. Nutuk, Türkiye'nin kötü baba imajını taşıyan Sultan zayıfken nasıl işgal edildiğini ve kendisi onu kurtarma yükünü sırtlanıncaya kadar milletin nasıl boğulduğunu anlatan bölümleri ihtiva eder. Diğerleri içinde Rauf Bey, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir onunla beraber aynı yolda işe başlamışlar ama sınırları vizyonları olmuş ve onun arkasında durmakta başarısızlığa uğramışlardı. Mustafa Kemal'in olayları ve ittifakların bozulmasını anlatan tanımlamaları, acılar içindeki annenin kurtarılması ve onun yaralarının iyileştirilmesi kadar zayıf ve kötü babanın reddedilmesinin de sembolik anlatımıdır. Bizim en çok ilgimizi çeken şey, Mustafa Kemal'in Türk gençliğine ithaf ettiği güçlü hitabesinde onları Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmekle görevlendirmesidir. Bu dönemde onun acılar içerisindeki annenin simgesel iyileştirildiği yolunda bir içsel duygusu vardı. Ve annesinin ayrı imajlarını birbirine entegre ederek sonunda kendisini ondan ayırmaya muvaffak olabiliyordu. Dipnot 130. Bu bir noktaya kadar doğru ve bir noktaya kadar ise hayallidir. Dolayısıyla millet-anneyi iyileştirmek için çabalarını ölene dek sürdürdü. Kendisi ise Türk gençliğiydi. Bütün bunları görkemli bir kişiliğin tarzı ile tek başına gerçekleştirmişti. O etkin tarihsel hareketler yapmamış, fakat içsel çatışmaları ve gelişme sorunlarını da halletmeye muvaffak olmuştu. Türk gençliğine hitabesindeki sözler, bir kimsenin başarılı olmak için diğerlerine dayanmak zorunda olmadığını ispat eden, kendi içsel gücü ve kuvvetine dayanarak gerçekleştirmiş olduğu kişiliğinin zaferinin ilanıydı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazinenden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Fakat fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Parantez Atatürk 1927 sayfa 723-724. Dipnot 131. Son cümle şahsiyet yapısının yönünü açıkça yansıtır. Kendisi gibi Türk gençliği ülkeyi başkalarına dayanmadan kurtarabilir. Türk geleceğinin müdafileri bu işi oradan gerçekleştirecekleri modern bir Ankara'ya sahip olacaklardı. Mustafa Kemal Ankara'yı kentin Osmanlı geçmişinin tükenmişliğinden kurtarmayı ve ona tamamen yeni ve batılı bir çehre vermeyi istiyor, fakat gelişmenin düzenli olmasını arzuluyordu. Almanya ve Avusturya'dan şehir planlamacıları danışman olarak getirildiler. Ankara'nın en önemli mimarları arasında bir Alman, Hermann Jensen vardı. Şehir, hepsi ağaçlarla çevrili geniş bulvarları ve caddeleri ve tabii opera binası ile Alman karakteri kazandı. Tozlu şehrin ortasındaki bataklık kurutuldu ve yerine tam ortasına suni bir havuz bulunan ve gençlik parkı olarak adlandırılan büyük bir park yapıldı. Ne zaman Ankara'nın su rezervi müsaade etse, burada çeşmeler akıtılır ve suni şelaleler havuza dökülürdü. Sıcak yaz ayları boyunca kayıklarla dolaşma en çok ilgiyi çeken bir faaliyetti. Birçok meydanlar yaratıldı ve Mustafa Kemal'in kendisine her şeyi yapabilecek kudrette ve her yerde hazır ve nazır gösteren heykelleriyle süslendi. İnsanoğlunun böyle fiziksel biçimde temsil edilmesi, kendisini henüz hayattayken mermer ve bronz olarak ölümsüzleşmiş olarak görmenin verdiği haz kadar, geleneksel İslami kültürden önemli bir ayrılma anlamına gelmesi dolayısıyla da Mustafa Kemal için önemli bir zaferdi. Ne yazık ki Ankara'da o günlerde hiç kimse şehrin nüfusunun yarım yüzyıl içinde 2 milyonu geçeceğini düşünemedi. Planlananların pek çoğunun genişleyen bir metropolden ziyade küçük bir şehre uygun olduğu daha sonra ortaya çıktı. Fiziki değişime köklü bir dil reformu eşlik etti. Orta Asya'daki tarihlerinin başlarında Türkler 37 harfli Altay alfabesi olarak bilinen ve Çin harflerine benzeyen bir alfabe kullanmışlardı. Daha sonra Türkler İslam'ın etki alanına girdiklerinde Arap alfabesini almışlar ve buna bazı Fars harfleri ilave etmişlerdi. Yalnızca 3 ünlü ses ve bunların uzatılmış şekillerini içeren Arap alfabesi, karmaşık Türk ünlü seslerini dile getirmek için en iyi araç değildi ve Türkçe'de 8 ünlü ses bulunmaktaydı. Bu, uygulamada bir kimsenin bir kelimeyle karşılaştığında onu doğru telaffuz edebilmesi için kelimenin ne olduğunu bilmesini gerektiriyordu ve pek çok kelime birden çok biçimde telaffuz edilebiliyor ve farklı anlamlara geliyordu. Yazılan, parantez ve konuşulan, Osmanlı Türkçesi, halkın konuştuğu öz Türkçe olan günlük Türkçeden farklıydı ve orijinal haliyle bir saray lisanı olup, Türkçenin yanı sıra pek çok Arapça ve Farsça unsurları içeriyordu. Gerçekte kelime haznesinin çoğunluğu Arapça ve Farsça kelimelerden oluşuyordu. Bu nedenle çağlar boyunca öğrenilmesi güç bir hale gelmişti ve kazanılması bir toplumsal statü işaretiydi. Genel olarak Osmanlı Türkçesi, Osmanlı yönetici seçkinlerinin tekelindeydi. Halk Türkçesi de Osmanlı Türkçesinin yanı sıra yaşamını sürdürdü. 19. yüzyılda Abdülaziz'in saltanatı sırasında parantez 1861-1876 okur yazarlığın arttırılması için alfabe islahı yapılması konusunda ilgi uyanmıştı. Sonraları Enver Paşa bir süre dil reformu fikriyle bir süre oynadı. Fakat çabaları büyük ölçüde başarısız oldu. Mustafa Kemal, batılı ülkelerde halkın ortak bir dili paylaşmakta olmasının bu ülkelerdeki milliyetçilik hareketlerinde hayati bir rol oynamasından derin biçimde etkilenmişti. Nutuğun okunması sonrasında zorunlu uğraşlardan birisi de Latin alfabesinin topluma sunulması oldu. Mustafa Kemal yeni alfabeyi Latin değil de Türk alfabesi olarak adlandırmaya özen göstermişti. ve Alfabe Komisyonu ile birlikte Türkçedeki her sesin tek bir harfle temsilinin temin edebilmek için yeni harfler yaratmak için beraberce çalışmıştı. Mesela İngilizce church kelimesindeki ç sesi yeni harf ç ile temsil edilecekti. Her ne kadar Mustafa Kemal Türkiye'de okur yazarlığı hızla arttırmak konusunda bilinçliydiyse de dil reformunun hamiliğini üstlenme girişiminde bilinçaltının etkisindeydi. Alfabe ve Osmanlı lisanı Arap İslami belirtileriyle Mustafa Kemal'in zihninde annesinin dini ve batıl itikatlarla dolu zihniyetiyle bağlantılıydı. Kağıt parçaları üzerine büyü ve sihirli formüller biçiminde yazılan dil (parantez muska) Mustafa Kemal'in gözünde annesinin güçlü (parantez sihirli) fakat yaralı bir birey biçimindeki imajını kuvvetlendiren annesinin dünyasının parçasıydı. Zaten acıdan etkilenmiş olan annesinin Mustafa Kemal'i bir bebek ve küçük bir çocuk olarak yetiştirme süreci Zübeyde Hanım'ın dini ve batıl itikatlarla dolu davranışlarıyla iç içe geçmişti. Türk lisanını Arap alfabesi ve onun dini imalarından arındırmak Mustafa Kemal'e yaralı ve acılı anneyi iyileştirme sürecine bir katkı olarak görünüyordu. Yeni harflerin kolaylıkla Darül Harp ile bağlantılandırılabilecek olması, böylesine bir dil reformuna yönelik sert ve şiddetli direniş beklentisine yol açtı. Hatta Mustafa Kemal kadar değişimi arzulayanlar dahi onu bu denli gözü pek bir adım konusunda uyardılar. En ihtiyatlılar içinde olan İsmet Bey, alfabe değişikliğinin en azından 7 yıla ihtiyaç gösterdiğini düşünüyordu. Mustafa Kemal değiştirilecekse alfabenin 3 ay içinde değiştirilmesi gerektiği fikrindeydi. Parantez Atay 1980 sayfa 440. Bir kere daha Mustafa Kemal haklıydı. Mustafa Kemal kendi fikirlerini ve değişim arzusunu halka aktarmada başarılı oldu. Dil reformunda ilk önemli adım 24 Mayıs 1928'de rakamlar batıdakilere uygun biçimde değiştirildiğinde atıldı. İki ay sonra Mustafa Kemal yeni alfabeyi yapacak bir özel komisyon kurdu ve komisyonun çalışmalarına aktif biçimde katıldı. Bu alfabe Gazi tarafından 9 Ağustos günü Sarayburnu'ndaki halk bahçesinde verilen bir ziyafetle dramatik bir biçimde açıklandı. Bu olay biri modern caz, diğeri Alaturka musiki icra eden iki orkestra eşliğinde iftiharla ilan edildi. Dipnot 132. Dini müzik devlet laikleştiğinde önemini yitirdi. Türk sanat musikisi Osmanlı geçmişiyle ilişkilendirildi ve çağ dışı olarak telakki edildi. Mustafa Kemal'in klasik Türk musikisinin duygularını ve ruhunu tatmin konusunda yetersiz kaldığı saptamasına karşılık (parantez Karal 1956, Cumbur 1973, Gökçen 1975) kendisi bazı klasik şarkıları söylemeyi severdi. 9 Ağustos gecesi Sarayburnu'nda çalınan Alaturka musiki, Türk sanat musikisiydi. Ancak hatırlanmalıdır ki Atatürk saf Türk olduğunu düşündüğü Türk halk müziğine ayrı bir kaba koyardı. Mısırlı şarkıcılar Arapça şarkılar söylediler. Bazen Mustafa Kemal her iki orkestraya da çalmasını söyledi ve mahiyetindekilerden iki müzik türünü kıyaslamalarını ve tercihlerini belirtmelerini istedi. Herkes Mustafa Kemal'in açıkça monoton ve yeni Türkiye için düşük bir standart olarak ilan ettiği tek sesli Alaturka musiki yerine Avrupa müziğini tercih etmelerini istediğinin farkındaydı. Dipnot 133. 1934 yılında kısa bir süre için radyolarda Türk sanat müziği çalınması yasaklandı. Daha önce 1926 yılında İstanbul'daki Türk Sanat Musikisi Konservatuarı (parantez Darül Elhan) kapatılmıştır. Bazı Türk bestekarlar eserlerini Batı müzik makamlarında ve Batı müzik aletleriyle bestelemeye başladığından bir anlamda Mustafa Kemal iki müzik kampı arasında bağdaştırıcılığa öncülük ediyordu. Dipnot 134. Bazı bestekarlar modern bestelerinde Türk sanat musikisinden yararlandılar. Mesela Ferit Alnar bir keman konçertosu yazdı. Adnan Saygun 13. yüzyıl mistik şairi Yunus Emre'yi konu alan oratoryosunda Türk klasik motiflerini kullandı. Pek çok halk name ve şarkıları da Batı müziğiyle bağdaştırıldı. Parantez Reçid 1927, Egüz 1969. İstanbul'da o Ağustos akşamı Mustafa Kemal, Mısırlı şarkıcıları gerektiği biçimde kutladıktan sonra böylesine bir müziğin artık onu fazla etkilemediği yorumunu yaptı. Herkes onun bu yıldız performansını izlerken o bir kağıt parçasıyla doğruldu ve birisinin gelip bu kağıdı okumasını istedi. Genç bir adam geldi fakat kağıdın üzerindeki Latin harflerini görünce şaşkına döndü. Bundan sonra Gazi kağıdı alfabe komisyonu üyesi ve gazeteci arkadaşı Falih Rıfkı Atay'a uzattı. Falih Rıfkı yeni harfleri topluluğa okudu. Bu Türk milletine kurtarıcısından aşağıdaki hususlara değinen bir mesajdı. Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindeyiz. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir heyeti içtimaiyenin %10'u okuma yazma bilir, %80'i bilmez nevidendir. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır. Bu hata bizde değildir. Türk'ün seciyesini anlamayarak kafasına bir takım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tashih edeceğiz. Parantez Atatürk 1952 sayfa 254-256. Vurgular bizim. Bu birkaç saniyelik dramayı Yaşa Var Ol sözleri izledi ve bir ilave kutlama olarak Gazi ayağa kalktı ve rakı dolu olan bardağını şerefe kaldırarak dedi ki: eskiden bunun bin mislini mezbelelerinde gizli gizli içerek envai mefsedeti irtikab eden mürai sahtekarlar vardı. Ben sahtekar değilim. Milletimin şerefine içiyorum. Parantez Atatürk 1952 sayfa 256. Alkol kullanımı İslam tarafından men edildiğinden böylesine bir davranış İslami geleneğe vurulan bir diğer darbeden başka bir şey değildi. Kahramanları açıkça içtiğinden hazır bulunanların çoğu da onu izleyerek aynı şeyi yaptılar. Mustafa Kemal parkı terk ederken başına geleneksel çarşaf giymiş olan alımlı bir kadınla karşılaştı. Parantez Kinross 1965 sayfa 504. Durdu ve kadından başını açmasını istedi. Kadın hiç tereddüt etmeden kalabalık içinde başını açtı ve bununla da yetinmeyerek Mustafa Kemal'i kucaklamaya kadar vardı. Her zamanki gibi yolu üzerindeki insanların arasına karıştığında karizmasının en üst noktasındaydı. Diğerlerini reform yolunda kendisini coşkun ve heyecanlı izlemeye ikna ediyordu. O şimdi milletinin baş öğretmeni olmuş, ülkeye yeni harfleri öğretiyordu. Dolmabahçe Sarayı'nın etrafına kara tahtalar koymuştu. Bunlar üzerinde ziyaretçilere yeni yazı dersleri veriyordu. Mebuslar yeni alfabeyi öğrenmeye mecbur tutulmuşlar ve daha sonra vatandaşlarını eğitmek için ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişlerdi. Mustafa Kemal'in meşhur bir fotoğrafı onu bir ağacın altında bir kara tahtanın önünde durmuş yeni yazıyı öğretirken gösterir. O sıralarda savaştan hemen sonra Latife ile tanıştığı günlerdeki dal gibi yanık tenli, yakışıklı adam gitmiş, yerine hatırı sayılır derecede şişmanlamış, saçları dökülmeye başlayan birisi gelmişti. Onu bir öğretmen olarak düşünmek pek de zor değildi. Alfabe reformu hizmetinde taşraya gönderilenler yalnız mebuslar değildi. Bizzat Gazi öğretmen olarak seyahate başlamıştı. İlk ziyaret ettiği yer Tekirdağ oldu. Mustafa Kemal'in meşhur 19. tümeni Çanakkale'ye gitmeden önce Tekirdağ'da hazırlanmıştı. Parantez bakınız 7. bölüm. Bir anlamda askeri zaferinin sahnesi olan Çanakkale'ye aynı muvaffakiyeti umduğu eğiticilik kariyerine başlamak üzere geri dönüyordu. Tekirdağ 23 Ocak 1928 günü yatla vasıl oldu. Parantez Yücebaş 1973 sayfa 15-20. Yanaşılan rıhtım güzel halılarla kaplanmıştı ve onu bir kalabalık bekliyordu. Limana vardığında yelekli koyu bir takım elbise giymiş, köstekli bir saat takmış ve ceketinin üst cebine büyükçe bir mendil koymuştu. Belki de bu giyim kuşam gösterisi Çanakkale'de onu öldürebilecek olan bir şarpnelin göğüs cebindeki saati parçalamasının bilinçaltı bir hatırlayıcısıydı. Ancak bu kez düşmanı ateşle değil, halkının aşırı sevgisiyle karşı karşıyaydı. Vilayet konağında yeni alfabe üzerine 2 saatlik bir ders vermek üzere kocaman bir kara tahta kullandı. Sonra hazır bulunanlardan birçoğunu öğrettiklerini anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için sınadı. Bazıları iyi cevap veremediğinde oldukça üzgün görünüyorlardı. Gazi önündeki bir adamı yanına çağırdı ve Arap alfabesiyle bir cümle yazarak adamdan bunu okumasını istedi. Adam okudu. Sonra Mustafa Kemal aynı cümleyi başka bir anlama gelecek bir şekilde değişik olarak okudu. Daha sonra bu dindar adama bir kimsenin Arap harfleriyle yazıldığında cümlenin ne anlama geldiğine emin olamayacağını, ancak yeni alfabeyle anlamı konusunda hiçbir şüphe olmayacağını söyledi. Mustafa Kemal, yeni alfabenin tanıtımı ve Türklerce kabulünün hızlandırılması için gerek bu dindar adamın aracılığı, gerekse de tahta başındaki dersler gibi her yolu kullandı. Hatta yeni alfabe için bestelenecek bir kafiyeli marşı, ahali bunu şarkı biçiminde söyleyerek daha kolay öğrenir ümidiyle kullanmayı düşündü. Bazı müzisyenlere böylesine bir marş hazırlamalarını emretti. Fakat onların çalışmalarından memnun olmayarak bu projeyi iptal etti. 11 Kasım'da kabul edilen bir hükümet kararı bütün ülkeyi yeni harflerin kabulü için bir okula dönüştürdü. Millet Mektepleri Talimathanesi'nin 3. ve 4. maddeleri, kadın ve erkek her Türk vatandaşının bu okulun bir üyesi olduğunu öngörüyor ve Cumhur Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin millet mekteplerinin baş öğretmeni olduğunu belirtiyordu. Çocuklar tabiatıyla yeni harfleri yetişkinlerden daha kolay öğrendiler. Bundan dolayı çocukları ebeveynlerini eğitirken görmek ender rastlanan bir durum değildi. Mustafa Kemal şahsiyetindeki bir kimse için çocukları ebeveynlerine faik bir duruma geldiklerinden kendi içsel kuvvetlerine dayanarak ana ve babalarının eksiklerini tamamlarken görmek mutluluk vericiydi. Kendisi bizzat en parlak çocuktu. Ancak tüm çocuklar er geç gerçekle yüz yüze gelmek zorundadır. Birkaç yıl içinde Mustafa Kemal sahip olduğu takipçiliğiyle olan yakınlığı hiç değişmeyecekmiş gibi kabul etmenin mümkün olmadığını öğrendi. Daima karizmatik lideri körü körüne takip edenler olduğu gibi ondan aynı inatçılıkla nefret edenler de vardı. Mustafa Kemal azimle halkının gözünde batılılaşmanın kökleşmiş geleneklerinin, bilhassa dini olanların reddi olarak ancak tüm çocuklar er geç gerçekle yüz yüze gelmek zorundadır. Birkaç yıl içinde Mustafa Kemal sahip olduğu takipçileriyle olan yakınlığı hiç değişmeyecekmiş gibi kabul etmenin mümkün olmadığını öğrendi. Daima karizmatik lideri körü körüne takip edenler olduğu gibi ondan aynı inatçılıkla nefret edenler de vardı. Mustafa Kemal azimle halkının gözünde batılılaşmanın kökleşmiş geleneklerin bilhassa dini olanların reddi olarak göründüğü bir ülkeyi batılılaştırmaya çalıştıkça bazıları onu insan kılığındaki bir şeytan olarak görmeye başladılar. Bunların çoğunluğu Osmanlı döneminde belirli bir statüleri olan ve sık sık mistik güçlerine başvurulan hocalar, mollalar ve dervişlerdi. Bu kadar uzun bir süre kendilerine gösterilen büyük saygıdan sonra reddedilme ve gözden düşmeyi kabullenme onlara zor geliyordu. Resmen 10 Ocak 1929'da uygulamaya konan Mustafa Kemal'in yeni alfabesi, onların Arapça yazmayı öğreten öğretmenler olmak sıfatıyla var olan statülerini daha da sarsmıştı. Her ne kadar müritlere sahip olmayı sürdürüyorlarsa da, Gazi'nin tek parti meclisindeki sıkı kontrolü onların siyasal güçle bağlantılarını kesmiş ve eski dine dönüş için ciddi talepte bulunmalarını imkansız hale getirmişti. Gün gençlerin en azından yaşlı değilse de davranış olarak böyle olanlarındı. Ya da en azından irtica Menemen kasabasında patlayana dek böyle zannediliyordu. Bu patlama Mustafa Kemal ve millet tarafından hiç de beklenmiyordu ve Türkiye'deki olay ve gelişmelere karşı bir hareket olarak mütalaa edilmeliydi. Mustafa Kemal takipçilerinin kendisine gösterdikleri taparcasına sevginin zevkini çıkarırken kendisine iftira edenlerin belki de farkındaydı ama kişilik yapısı onları gerçekte yaşayan kişiler olmaktan çıkaracak kadar hor görmesine neden oluyordu. Emin olarak varsayabiliriz ki, gerçeklerin de gösterdiği gibi, önemli herkes tarafından sevildiği ve sayıldığı hayalini sürdürüyordu. Bu nedenle dindar önemsiz kimselerin nefretinden dolayı kendini bilinçli olarak tehdit edilmiş hissetmiyordu. 1928'den itibaren öğreten, put kıran ve playboy rollerine sahip olmuştu. Tamamen ilgi odağı olduğu galalar ve diğer eğlencelerle meşgulken, acıya uğramış anne tire milletini neşeli ve eğlence seven bir varlığa dönüştürüyordu. Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal'in bir keresinde evlatlık kızlarına ellerinden geldiğince gülümsemelerini ve gülmeyen hiç kimseye güvenmemelerini söylediğini anımsıyor. Parantez, Gökçen 1974. Sürekli olarak kendisini taparcasına seven bir yakın arkadaş grubu tarafından çevrilen Mustafa Kemal, ülke içindeki gezileri sırasında aralarına karışmak alışkanlığı edindiği halktan kısmen soyutlanmaya başladı. Bunun bir uç noktası olarak Çankaya Dolmabahçe gibi mekanlarda tapılırcasına sevilen bir esir haline geldi. İktisat hakkındaki bilgisi çok azdı ve günlük hükümet işlerini mali sorunlar konusunda aynı derecede bilgisiz İsmet Bey'e bırakmıştı. İkisi zaferlerine karşı beş kuruşu bile olmayan bir ülkenin liderleriydi. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan tek iktisatçısı Cavit Bey idam edilmişti. İktisadi sorunlar için yeni bir uzman bulundu. Bu Celal Bayar olarak Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı olacak olan Mahmut Celal Bey'di. Mahmut Celal Bey yeni arazileri tarıma açma ve iktisat politikası düzenlemekte oldukça yetenekli olduğunu ispatladı. Ama Mustafa Kemal'in kendisinden beklentileri gerçekçi değildi ve kendi görkemliliğinin bir yansımasıydı. Gazi, ben ona bir torba altın verdim, o bana bir banka verdi diyerek rahat bir biçimde Mahmut Celal Bey'in mucizeler yaratabileceğini düşündüğünü dile getirmişti. Parantez, Kinross, 1965, sayfa 519. Bu arada Mustafa Kemal gitgide yakın arkadaşlarına daha fazla dayanır hale gelmişti ve Türkiye'nin stratejik konumu ülkeyi uluslararası alanda daha aktif bir rol oynamaya zorladı. Her ne kadar Rusya, Türk milliyetçilerine istiklal mücadeleleri sırasında yardım etmişse de Mustafa Kemal komünist harekete katılma isteklerine direnmişti. Onun bu soğuk tavrına karşın Rusya 1920'ler süresince Türkiye ile dostluğu sürdürmüş ve iki ülke arasında 1925 yılında bir dostluk anlaşması imzalanmıştı. Rusya, Türkiye kendisine düşman bir gücün yörüngesine girmediği sürece Alman iktisadi çıkarlarının Türkiye'de yenilenmesine de karşı çıkmadı. Türklerle Yunanlılar arasındaki ilişkiler soğuk fakat normalleşmişti. Atina'ya ilk Türk elçisi 1925 yılında tayin edildi ve 1930 yılında bir dostluk anlaşması imzalandı. Fransa, Türkiye'de en ziyade müsaadeye mazhar millet statüsünü kaybetti ve çıkarlarından vazgeçti. Müslüman ülkeler halife olmayı reddeden ve geleneksel dinsel yapıya karşı çıkan bir adam tarafından yönetilen Türkiye'ye genellikle şüpheyle bakıyorlardı. Bilhassa Araplar, Türkleri 1517'de Arap ülkelerini fethettikten sonra onların gelişmelerine sekte vurmakla itham ediyorlardı. Almanya ve İtalya dünya sahnesinde olduklarından büyük görünmeye başlamışlardı ve diğer yerlerde olduğu gibi Hitler ve Mussolini isimleri Türkiye'de de çınlıyordu. Ekim 1929'da Amerikan borsasının çökmesi Türkiye'ye bile ulaşan şok dalgaları yaydı ve genç ülkenin kendisini bir iktisadi mucize ihtiyacı içinde bulmasına neden olacak dünya çapında bir depresyona neden oldu. Türkiye süratle Mustafa Kemal'in askeri zaferleri etrafındaki mutluluğu unutarak ayıldı. Allah'tan yüz çevirdiklerinden dolayı cezalandırılıyorlar mıydı? Takip ettikleri adam şeytan mıydı? Milli mücadeleden sonra ortadan kalkmış olan geleneksel dini inançlara sığınma ve eşkıyalık tekrar geri dönmüştü. Bu kötü günlerde özellikle Karadeniz sahilleri ve Anadolu'da eşkıyalar yeniden türedi. Böylesine bir kargaşa ile karşılaşınca Mustafa Kemal yeni bir siyasal dengeye girişti. Avrupalılarca tek parti düzeninde ısrar etmek ve diktatör olmakla suçlanmıştı. Türkiye için en iyisini yapmak konusundaki samimi arzusu onu çift parti sisteminin avantajlarını göz önüne almaya yöneltti. Daha önce Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Dr. Adnan Adıver tarafından kurulan kötü kaderli terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kısa sürede kapatmıştı. Belki de şimdi her ikisinin de ağır basacağı ve her ikisinden de sadıkane destek göreceği iki parti yararlı olabilecekti. İki parti sistemi belki de İsmet Bey'in ekonomi yönetimi çok sert biçimde eleştirildiğinden iktisadi sorunları daha iyi çözme imkanı verecekti. 1930 yazında Mustafa Kemal çok sevdiği Yalova kaplıcalarında bir süre dinlendi. Orada Makedonya günlerinden eski arkadaşları Fethi Okyar Bey'i misafir olarak ağırladı. İkisi hep iyi geçinmişlerdi ve hatta Fethi, Mustafa Kemal'in başbakanı olarak çalışmıştı. Şimdi Gazi ona ikinci bir siyasi parti kurmak için direktifler veriyordu. Fethi, İngiliz parlamenter sisteminin bir hayranı olarak tanınıyordu ve bu yapının nasıl işlediğini biliyordu. Nazikane bir direnişten sonra Fethi Okyar, yeni rejimin ilk partisi olup faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yanı sıra serbest fırka olarak adlandırılacak yeni bir parti kurmaya razı oldu. Yeni partiye uygun bir prestij sağlamak için Mustafa Kemal yakın arkadaşı Nuri Bey'e yeni partinin genel sekreterliği görevini deruhte etmesini emretti. Gazi'nin kız kardeşi Makbule Hanım da yeni parti hareketinin itici gücü ve teorisyeni Ahmet Ağaoğlu ile beraber kurucular arasındaydı. Görkemli liderlerin iyimser beklentilerine karşın radikal fikirlerin özümsenmesi vakit alır. Mustafa Kemal Türkiye'de dini bastırmaya başladığında büyük çapta ilham gücüne dayanıyordu. Din karşıtı hareketleri kendisine pek çok takipçi kazandırdı ancak radikal fikirleri özümsenmiş olmaktan çok uzaktılar. Türkiye'de muhalefet iktisadi şartlar ve Mustafa Kemal'in o zaman oluşan halktan uzaklığı nedeniyle artıyordu. Her ne kadar yeni partinin liderlerini bizzat kendisi seçmiş olsa dahi görkemli liderlerin iyimser beklentilerine karşın radikal fikirlerin özümsenmesi vakit alır. Mustafa Kemal Türkiye'de dini bastırmaya başladığında büyük çapta ilham gücüne dayanıyordu. Din karşıtı hareketleri kendisine pek çok takipçi kazandırdı ancak radikal fikirleri özümsenmiş olmaktan çok uzaktılar. Türkiye'de muhalefet iktisadi şartlar ve Mustafa Kemal'in o zaman oluşan halktan uzaklığı nedeniyle artıyordu. Her ne kadar yeni partinin liderlerini bizzat kendisi seçmiş olsa da yeni partinin kuruluşu muhaliflere ona muhalefet için bir zemin oluşturdu. Yeni partinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda epeyce ağız dalaşı oldu. Bazıları halkın partiyi kabul etmeyeceğinden korkarak ihtiyat önerdiler. Gazi'nin de içinde olduğu diğerleri Fethi Bey'i görevi üstlenmesi konusunda teşvik ediyorlardı. Hiç kimse Fethi Okyar Bey İzmir'e parti şubesi açmak üzere 4 Eylül 1930'da buraya vardığında onu bekleyen fırtınalı karşılaşmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Rıhtımda toplanan 50 bin kişi bazılarının tahmin ettiği gibi onunla alay edeceklerine onu coşkuyla karşıladılar. Bu duygusal patlamadan rahatsız olan Cumhuriyet Halk Fırkası temsilcileri kendi gösterilerini yapmaya karar verdiler ve mahalli gazeteyi Fethi Okyar ve taraftarlarını Osmanlı Kanunu Esasisi'nin günlerine dönmek isteyen şahıslar olarak gözden düşürmeye çalıştılar. Tırmanan tansiyonu sezen Fethi Okyar yapacağı konuşmanın sonuçlarından ürktü. Bunu ertelemeyi teklif etti fakat Mustafa Kemal Fethi Okyar'dan konuşmayı yapmasını istirham eden bir telgrafı ona gönderdi. Her iki parti taraftarları bir sokak kavgasına giriştiler ve genç bir çocuk seken bir polis kurşunuyla öldü. Çocuğun babası cesedi Fethi Bey'in kalmakta olduğu otele götürdü ve kalabalık Fethi Bey'e halkı kurtarması için yalvardı. Mahalli idareciler olayı bir erteleme ile kontrol altında tutmak istediler. Fakat Gazi'nin Fethi Bey'e telgrafı şöyleydi. Anlıyorum ki sana nutkunu söylettirmek istemiyorlar. Fakat sen behemahal nutuk söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Parantez Aydemir 1969 Cilt 3 Sayfa 398 Weaker 1973 Sayfa 91 Fethi Bey başkaca bir olay olmaksızın konuşmasını yaptı ve daha sonra parti mitingleri için civar illere gitti. Nerede konuştuysa halk diğer şeylerin yanı sıra yeşil İslam bayrağını salladı ve Fes ve Arap harflerine geri dönüş istedi. Tabiatıyla Fethi Bey böylesine gerici fikirlerin şahsen onaylamadığını ifade etti. Ama ikinci partinin Mustafa Kemal'in reformlarına muhalefet için bir forum oluşturduğu açıktı. Fethi Bey'in partisi ülke çapında yerel seçimlere katıldı. Bu seçimler önemliydi çünkü yerel idarecilere amacına uygun idarecilik yapabilmeleri için arttırılmış yetkiler verilmiş ve bu yetkiler yolsuzluk suçlamalarıyla beraber itirazlara neden olmuştu. Cumhuriyet Halk Fırkası yaygın tehdit ve yönlendirme ile lekelenen ezici bir zafer kazandı. Kaderin cilvesi Fethi Bey'in partisi Mustafa Kemal'in istiklal mücadelesini sembolize eden Samsun'da seçimleri kazanmıştı. Demokrasi tecrübesi olmayan bir ülke yukarıdan emirler almaya muvaffak olmuştu ama seçim süreciyle birlikte iktidarı paylaşmakta güçlüklerle karşılaştığı anlaşılmıştı. 15 Kasım 1930 günü Fethi Bey mecliste partisinin yerel seçimlerde farklı muameleye tabi tutulduğu gerekçesiyle İsmet Bey hükümetine saldırdı. Şimdi mücadele şahsi hale gelmişti. Meclis salonundaki Cumhurbaşkanı locasında vakurane oturan Mustafa Kemal, Türk demokrasisinin babası olma hayalinin, parantez, onun her iki parti tarafından da sevilmesi anlamına geliyordu, sarsıldığını hissetti. En azından İsmet Bey liderliğindeki hükümetin İçişleri Bakanlığı hedef alan, seçimlerdeki sahtekarlık uygulamalarına ilişkin gen soru oylamasını Fethi Bey'in 225'e karşı 10 oyla kaybetmesini seyretti ve demokrasi deneyine doğrudan müdahale etmedi. İsmet Bey'in siyasal gücüyle başa çıkmanın etkin bir yolu yoktu ve Fethi Bey daha fazla figüran olmak istemeyerek partisini 17 Kasım 1930'da dağıttı. Bu demokrasi deneyi üzerine yazan pek çok tarihçi, Fethi Bey'in başarı için gerekli niteliklerden muhtemelen yoksun olduğuna işaret etmişler ve farklı bir liderlik altında partinin başarılı olabileceğini savunmuşlardır. Ancak temel kusur başka yerde olabilir. Deney başarısız olmuştu çünkü doğal bir sürecin ürünü değildi. Bu birkaç kısa aylık karmaşa Mustafa Kemal'in memlekette her şeyin iyi gitmediğini anlamasına yol açtı. Geçmişte yapmış olduğu gibi bir kere daha kendine yeniden çeki düzen vermeye ve gerçekçi olarak yapabileceklerini yeniden tanımlamaya başardı. Bunun için yeni sınırlar tesis etti. İçinde dal kavuklarla çevrili olarak rahat yaşadığı görkemli fil dişi kuleyi terk ederek bir kez daha halka gitti. Bir kez daha halkın nabzını tuttu ve kendi teşhisini koydu. Etrafında toplananlar arasında ciddi takipçileri ve yakın arkadaşları da vardı. Mustafa Kemal 3 aylık bir ülke turu düzenledi ve hepsini kendi seçmiş olduğu mebuslarına toplumsal huzursuzluklara yol açan iktisadi sorunlar ve diğer konular üzerinde ciddi çalışmalar yapmalarını emretti. Seyahati sırasında eski seyahatlerinde olduğu gibi çocuklar ve gençlere zaman ayırdı. Görülüyordu ki Mustafa Kemal genç Türklerin büyüyüp kendisi gibi olmalarını, ülkeye, tire anneye hizmet etmeleri fakat yeni Türkiye'nin korunmasında kendi öz kaynaklarına dayanmalarını istiyordu. Bu noktayı zaten nutukta açıklamıştı. Sınıfları ziyaret etti, talebelerin arasında oturarak öğretmenlerin derslerini dinledi. Hiç şüphesiz öğretmenleri, bilhassa onları öğrencilerin önünde irticalen sınava tabi tuttuğunda çok korkuttu. Bunu oldukça sık olarak yaptı. Akıllı cevaplarda zevkle gülümsüyor, her başarısız cevapta ise kızgınca somurtuyor, erkek veya kadın öğretmeni derhal azarlıyordu. Parantez, böylesine sözlü sınavların psikodinamiği ileride ele alınacaktır. Bu ulusal ve uluslararası gelişmeler 23 Aralık 1930 günü İzmir yakınlarındaki Menemen'de vuku bulan çirkin bir olay ile son noktaya erişti. İlginçtir ki bu olayla ilgili bilgilerin bir kısmını Lütfiye Gürsoy adlı Mustafa Kemal'e evvelce Boğaz'da Dolmabahçe yakınlarında bir tekneden serenat yapmış olan bir kızdan öğreniyoruz. Kendisi Menemen'e İzmir'den diğer bazı genç kızlarla beraber öğretmen okulu gösterisine katılmak üzere gelmişti. Bu idealist, özgür genç kızlar Mustafa Kemal Türkiye'sinin ürünleriydiler. Menemen'de bu kızlar Gazi tarafından idealleri kendilerinkilere uyan bir kısım genç Türk subayları ile buluştular. Bunlar içinde Türklerin asırlar ötesinden kendilerini ilişkilendirdikleri Moğol Fatihi Kubilay Han'ın ismini almış olan Mustafa Fehmi Kubilay adlı bir genç de vardı. Modern Kubilay da Gazi'nin kötü olduğunu düşündüğü dini kavramlara karşı kendi fetihlerini yapmayı aklına koymuştu. Gençler resim çekerek eğlendiler ama ertesi gün Lütfiye ve arkadaşları Menemen'i terk ettiklerinde hayat vahşi ve acımasız hale geldi. Kubilay görevi sırasında kendini bir karışıklığın içinde buldu. 23 Aralık günü 1925'te Şeyh Said ayaklanmasına öncülük etmiş olan Nakşibendi tarikatının birkaç dervişi Menemen'in merkezindeki meydana geldiler ve sabah namazına gelen ahaliye bağırıp çağırmaya başladılar. Grubun içindekilerden birisi kendisinin peygamber olduğunu düşünen Şeyh Mehmet adında biriydi. Dervişler ya esrar çekmişlerdi ya da oruçtan etkilenmişlerdi. Dipnot 135. Dervişler geneleksel olarak Tanrı ile mükemmel bir birlik sırasında orucun yanı sıra diğer uyuşturucuları da kullanırlar. Bakınız Gibb ve Bowen cilt 1 bölüm 13. Şeyh Mehmet camiden yeşil bayrağı aldı ve ahaliden peçe, fes ve Arap alfabesinin geri getirilmesini talep etmek üzere kendisini izlemesini istedi. Kendisi Allahsız cumhuriyetin çökmesini istiyordu. Kalabalığı görüp şeyhin söylediklerini işittiğinde Kubilay emrindeki efradın bir kısmı ile meydandan geçiyordu. Kalabalığın gazi karşıtı, dini düşüncelerden rahatsız olan Kubilay, dervişlere dağılmalarını emretti. Fanatikler reddedince askerlerine bunları korkutmak için kuru sıkı ateş etmelerini emretti. Ateş sonucu kimseye bir şey olmayınca dervişlerin lideri kendisi ve derviş arkadaşlarının kutsal olduklarını ve bu nedenle öldürülemediklerini haykırdı. Ayaklanma caniyane cinnet halini aldı ve Kubilay yakalanarak kafası kesildi. Kubilay'ın başı yeşil bayrağın sırrına takılıp dervişlerce ilahiler söylenerek dolaştırıldı. Ancak tecrübeli birlikler yetişip subaylar derviş liderini vurunca düzen yeniden sağlandı. Geniş bir alanda bir dizi tutuklamalar yapıldı ve daha sonraki yargılamalar sonucunda birçok kişi idam edildi. Mustafa Kemal Menemen haberlerini duyduğunda çok hiddetlendi. Şiddetli kızgınlığıyla şehrin yakılıp sonra yeniden yapılmasını istedi. Bu istek yerine getirilmedi. Fakat Mustafa Kemal Menemen olayını ülkeyi dini fanatizme karşı harekete geçirmek için kullandı. Mustafa Kemal İstanbul'a döndükten ve nutkunu hazırlayıp okuduktan sonra iç dünyasının tamamen bütünleştiği hayaline kapılmış olabilir. Kendisi seve seve dışsallaştırmayı, parantez, bir kimsenin kendisinin kendine ve diğerlerine ait imajlarını ve bunun yanı sıra çatışmalarını dış dünyaya taşıması. Gerçekleştirmiş ve dış dünyayı kendi içsel taleplerini karşılamak için değiştirmeye çalışmıştı. Ortalama insanın aksine o, bunu tarih sahnesinde yapmıştı. Dış dünyada uyum sağlanmasını gerektiren değişimler devam ettiğinden, eğer nutuktan sonra iç ve dış dünyalarının birbirine tıpatıp uymalarını bekleseydi, hayal kırıklığına uğrardı. Bu ise kendisini dış gelişmeler karşısında yeniden sınamasını ve bir kez daha kendi içsel dünyasının dikte ettiği biçimde yeniden değiştirip iyi hale getirmeye çalışmasını gerektiriyordu. Hakikaten de rahatlamaya vakit yoktu.